Ayrım 24. Aklı Kemal 4. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 317. Kanla, ateşle, gözyaşıyla kazandığımız Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Lozan Konferansı'nda bile emperyalizm karşımıza yine çarpık tarihi iddialarla çıkarak savaş meydanında silahla kazandığımız zaferi masa başında tarihle yenilgiye dönüştürmek istemiştir. Lozan Anlaşması'ndan sonra yine sözde tarihi gerekçelerle hala Anadolu'da hak iddia eden batılı ülkeler vardı. Atatürk sözde tarihi gerekçelere dayanarak Anadolu'nun Ermenilerin ve Rumların ana yurdu olduğunu iddia eden ve böylece Türkleri Anadolu'da işgalci duruma düşürmek isteyen Avrupa'ya her fırsatta Anadolu'nun öteden beri Türk yurdu olduğunu haykırmıştır. Örneğin Lozan Antlaşması'nın imzalanacağı günlerde 16 Mart 1923'te Adana'da ulusa şöyle seslenmiştir. Haksızlık ve küstahlığın bundan fazlası olamaz. Ermenilerin bu feyizli ülkede hiçbir hakkı yoktur. Memleketiniz sizlerindir, Türklerindir. Bu memleket tarihte Türk'tü, halde Türk'tür ve sonsuza kadar Türk olarak yaşayacaktır. Gerçi bu güzel memleket kadim asırlardan beri çok yere istilalara uğramıştı. Aslında ve en başında Türk ve Turani olan bu ülkeleri İraniler zapt etmişlerdir. Sonra ülke bu İranilere yenen İskender'in eline düşmüştü. Onun ölümüyle mülkü taksim edildiği vakit Adana kıtası da Silifkelilerde kalmıştı. Bir aralık buraya Mısırlılar yerleşmiş, sonra Romalılar istila etmiş, sonra Şarki, Doğu Roma, yani Bizansların eline geçmiş, daha sonra Araplar gelip Bizansları kovmuştur. En nihayet Asya'nın göbeğinden tamamen Türk soyundan ırktaşları buraya gelerek memleketi asıl ve eski hayatına yeniden kavuşturdular. Memleket nihayet asıl sahiplerin elinde kaldı. Ermenilerin vesairenin burada hiçbir hakkı yoktur. Bu bereketli yerler koyu ve öz Türk memleketidir. Atatürk'ün Söyle ve Demeçleri, Cilt 2, Sayfa 130. Afet İnan ve Enver Ziya Karal'ın yerinde tespitiyle, bunun için de aleyhimizde kullanılmış olan silahın cinsinden, bir silah ile kendimizi müdafaa etmekten başka çare yoktu. Aleyhimizde kullanılan silah, tahrip edilmiş olan tarihti. O halde bize düşen görev, tarihimizi gerçek yapısı ile meydana koymak ve şaşırtılmış bulunan efkar-ı umumiyeyi, Türk milleti ile Türk toprakları hakkında aydınlatmaktı. Afet İnan, Enver Ziya Karal, Atatürk'ün Tarih Tezi. Atatürk hakkında konferanslar, Ankara 1946, sayfa 58. Öteden beri tarihle ilgilenen Atatürk, daha Kurtuluş Savaşı'nın dumanı dağılmadan 1 Kasım 1922'de TBMM'de yaptığı konuşmada Türk tarihinin eskiliği ve eski Türklerin uygarlığı hakkında şunları söylemiştir. Efendiler, bu dünyada en az 100 milyondan fazla nüfustan oluşan bir Türk milleti vardır ve bu milletin yeryüzündeki genişliği oranında bir derinliği vardır. En açık ve en katı ve en maddi delili tarihe dayanarak beyan edebiliriz ki, Türkler 15 yüzyıl önce Asya'nın göbeğinde muazzam devletler kurmuş ve insanlığın her türlü yeteneklerine beşiklik etmiş bir unsurdur. Sefirlerini Çin'e gönderen ve Bizans'ın sefirlerini kabul eden bu Türk devleti, ecdadımız olan Türk milletinin teşkil eylediği bir devlettir. Atatürk'ün Söyle ve Demeçleri, Cilt 1, Sayfa 261-262. Atatürk 1924 Eylül'ünde Samsun'da öğretmenlerle yaptığı toplantıda en hakiki mürşit ilimdir, fendir dediği konuşmasında öğretmenleri uzak geçmişle de ilgilenmeye davet etmiştir. Milletimiz derin ve köklü bir geçmişe sahiptir. Milletimizin yarattığı uygarlıkları düşünürsek bu düşünce bizi 600 yıllık Osmanlı Türklüğünden Selçuk Türklerine, ondan önce de bu devirler gibi değerli büyük Türk devirlerine götürür. Atatürk 1926 ve 1927 yıllarında günlerce ve gecelerce Türk tarihi üzerinde çalışmıştır. Geceleri uykusuzluktan bitkin halde renkli gözlerinin üstüne düşen yorgun göz kapaklarını ıslak bir mendille silerek sabahlara kadar uyumamış, çalışma odasına kapanıp ciltlerce kitabı sayfa kenarlarına işaretler koyup notlar alarak önemli gördüğü satırların altını çizerek okumuştur. Bazen üst üste 3 gece hiç uyumadan okuduğu olmuştur. Atatürk cevabını yıllarca aradığı tarih sorularını aydınlatabilmek için bu konuda çıkmış en yeni kitaplardan bir kitaplık kurmuş, Türkiye'de tarih yazan ve tarihle uğraşabilecek herkesle birlikte bu kitapların incelenmesine girişmiştir. Sabahattin Özel, Büyük Milletin Evladı ve Hizmetkarı, Atatürk ve Atatürkçülük, İstanbul 2006, sayfa 187-188. O okumaları sırasında H.G. Wells'in Dünya Tarihinin Ana Hatları adlı kitabından çok etkilenmiştir. Önce bu kitabın Türkçe'ye tercüme edilmesini, sonra da buna benzer bir kitap yazılmasını istemiştir. Wells'in kitabı 5 cilt olarak 1927-1928'de Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Toprak AGE, sayfa 360. Bu doğrultuda Türk Tarihinin Ana Hatları adlı kitap yazılmıştır. Kinross AGE, sayfa 538-539. Atatürk'ün Türk tarih tezini ortaya atmadan önce günlerce, gecelerce notlar alarak okuyup üzerinde çalıştığı belli başlı kitaplar şunlardır. 1. H.G. Wells, Dünya Tarihinin Ana Hatları. 2. E. Pitard, Irklar ve Tarih. 3. L. Cahun, Fransa'da Ari dillere takaddüm etmiş olan lehçenin Turani menşei. 4. M. Celaleddin, Eski ve Modern Türkler. 5. Josep de Güks, Hunların, Türklerin, Moğolların ve daha sair Tatarların tarihi umumisi. 6. A.H. Sais, Hititler veya Unutulmuş Bir Topluluğun Hikayesi. 7. A.C. Haddon, Ulusların Göçü. Atatürk ve Türk Dili, Ankara 1963, sayfa 45. Türk tarih tezini geliştirirken, Atatürk'ü en çok etkileyen tarihçiler H.G. Wells, Mustafa Celaleddin, Leon Cahun ve de Güks'tir. Atatürk bu tarihçilerin dünyaca ünlü eserlerini çok dikkatli notlar alarak okumuştur. Örneğin Atatürk, Mustafa Celaleddin'in Eski ve Modern Türkler adlı kitabını okurken, sayfa kenarlarına aldığı bazı notlardan, onun bu kitapta en çok şu bölümlerden etkilendiği anlaşılmaktadır. 1. Türkiye'ye yerleşmiş uygarlıkların genellikle Arilerden geldiği ve bunlardan bir kısmının da Türk olduğu ya da Türk sayılabilecekleri ve hükümdarların kültürel etkinliklerinde bu köken ve kan bağlılığının rol oynadığının anlatıldığı bölüm Atatürk'ün dikkatini çekmiştir. Bu nedenle bu bölümün yer aldığı satırların altını çizmiştir. Turan, Atatürk'ün düşünce yapısını etkileyen olaylar, düşünürler, kitaplar, sayfa 26. 2. Türklerin uygarlık dışı bir kavim olduğu yolundaki suçlamaların yanlışlığı. Haçlı seferleri döneminde Latinler Orta Doğu'ya geldiklerinde Türklerin Arap uygarlığını koruyan bir yaşam düzeyinde yükselmiş olduklarının anlatıldığı yerlerin altını çizmiştir. AGE sayfa 26. 3. Latince adlara göre Etrüsklerin Taura Aranian ya da Türk olabileceklerini anlatan bölümün sayfa kenarına Atatürk eski harflerle çok mühim diye yazmıştır. AGE sayfa 27. 4. Arap etkisi. Türk bilginlerinin Arapça adlar taşıması, Arap alfabesinin Türkçenin yapısına uygun olmadığının anlatıldığı yerin altını çizmiştir. AGE sayfa 27. Atatürk'ün Türk tarih tezinin temel kaynaklarından olan Leon Cahun, Fransa'da Ari dillere takaddüm etmiş olan lehçenin Turani menşei adlı kitabında Türklerin geçirdikleri büyük felaketlere karşın millet halinde varlıklarını sürdürebilmelerini Türk diline bağlamıştır. Daha 1878'de Uluslararası Oryantalistler Kongresi'nde Turani ırkların tarih öncesindeki göçlerine ilişkin görüşlerini sunmuş, bu bağlamda Fransa'daki yer adlarıyla Orta Asya'daki yer adları ve Türk sesleri arasında somut paralellikler kurmuştur. Ona göre bu o kadar açık bir gerçektir ki Orta Asya haritası üzerinde tesadüfen seçilecek herhangi aklı bir yerin adını Fransa'nın topografya sözlüklerinde bulmak hiç de güç değildir. Dolayısıyla Leon Cahun dil araştırmalarından hareketle Avrupa'nın Pre-Aryan dilinin veya dillerinin anahtarının Orta Asya'da olduğu sonucuna varmıştır. Leon Cahun, Fransa'da Ari dillere takaddüm etmiş olan lehçenin Turani menşei. Çeviren Ruşen Eşref, İstanbul, 1930, sayfa 16 ve D. Atatürk'ün Türk tarih tezinin kaynaklarından biri de D. Güks'ün Hunların, Türklerin, Moğolların ve daha sair Tatarların tarihi umumiyesi adıyla çevrilen eseridir. D. Güks, bu eserinde İslam öncesi Türk tarihinden çok ayrıntılı bir şekilde söz etmiştir. Atatürk özellikle Tarih 2, Orta Zamanlar adlı kitabın bazı bölümlerini yazarken, De Gix'in bu kitabındaki görüşlerinden yararlanmıştır. Turan AGE sayfa 29. Atatürk Türk tarih tezinin omurgasını oluşturan Hititler, Sümerler, Etrüskler, Asurlular gibi eski çağ uygarlıkları hakkında dünyada en son çıkan eserleri orijinallerinden veya çevirilerinden büyük bir heyecan ve dikkatle okuyup incelemiştir. Türk Doğan AGE sayfa 359. Örneğin Louis-Joseph de la Porte'un Mezopotamya ve Dr. H.F. Kvergic'in Türk-Sümer dilleri üzerine araştırmalar adlı kitapları bunlardan ikisidir. Atatürk'ün okuduğu kitaplar Cilt 11, sayfa 177-192, cilt 20, 123-133. Atatürk'ün tarih ve dil tezini derinden etkileyen iki yabancı isim vardır. Bunlar 1930'larda Nazi Almanyası'ndan kaçıp Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü Sümerolog Benno Landsberger ve Hititolog Hans Güterbock'tur. Meydan AGE sayfa 187. Atatürk Türk tarih tezini geliştirirken yabancı tarihçiler ve dilciler dışında yerli bilim insanlarının çalışmalarından da fazlaca yararlanmıştır. Bunlar arasında ilk sırada Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura gelmektedir. Ayrıca Besim Atalay, Rıza Nur, S. Fikri Erten, Sadri Maksudi, Arsal, Yusuf Ziya Bey gibi Türk bilim insanları da Atatürk'ü etkilemiştir. AGE sayfa 186-187. Atatürk bu ön hazırlıklardan sonra uzun zamandır kafasını meşgul eden Türk tarih tezini, manevi kızı tarihçi Afet İnan'ın katkılarıyla 1930 yılında ortaya atmıştır. O günlerde Afet İnan da Atatürk gibi tarih üzerine kitaplar okumuştur. İnan okuduğu bazı yabancı kitaplarda Türkler hakkında küçük düşürücü ifadelere rastlayınca çok öfkelenerek bu durumdan Atatürk'e söz etmiştir. AGE sayfa 176. Örneğin bu kitaplardan birinde Türklerin sarı ırktan ikinci sınıf second aire ve barbar bir kavim olduğu yazılmış ve aynı kitapta Türklerin Mongol olduğunu kanıtlamak için Türk ırkıyla hiçbir benzerliği olmayan temsili resimlere yer verilmiştir. Bu kitapta Afet İnan'ı en çok şu satırlar öfkelendirmiştir. Geçmiş zamanlarda zengin ve çok güzel medeniyetlerin yurdu olan Küçük Asya, bugün fakir bir memleket olup 9 milyon nüfusu vardır. Bu çöküşün esas sebebi Türklerin bu yerleri fethetmesiyle eski ticaret yollarının ve sulama işlerinin terk edilmiş olmasıdır. Afet İnan, Atatürk'ten Mektuplar, Ankara 1989, sayfa 9. Afet İnan, Türkleri aşağılayan bu kitapları Atatürk'e göstermiştir. Atatürk o günlerde bir taraftan Vels'in dünya tarihinin ana hatlarını, diğer taraftan ise İstanbul Darülfünun'da verilen tarih ders notlarını okumaktadır. Afet İnan'ın kendisine gösterdiği kitabı inceledikten sonra, "Hayır, böyle olamaz, bunların üzerinde meşgul olalım," demiştir. AGE sayfa 9-10. Artık Türk tarih tezini ortaya koyup, yerli ve yabancı bilim insanlarına bu tezi tartıştırmanın zamanı gelmiştir. Türk tarih tezinin bir numaralı savunucusu, Atatürk'ün manevi kızı, tarihçi Afet İnan olacaktır. Nitekim Türk tarih tezinin ilk şahitleri, Atatürk'ün görevlendirmesiyle Afet İnan'ın Türk Ocağı'nda verdiği konferanslardır. Atatürk, Türk tarih teziyle öncelikle şu soruların yanıtlanmasını amaçlamıştır. 1. Türkiye'nin en eski yerli halkı kimlerdir? 2. Türkiye'de ilk medeniyet nasıl kurulmuş veya kimler tarafından getirilmiştir? 3. Türklerin cihan tarihinde ve dünya medeniyetinde yeri nedir? 4. Türklerin bir aşiret olarak Anadolu'da devlet kurmaları bir tarih efsanesidir. Şu halde bu devletin kuruluşu için başka bir izah bulmak lazımdır. 5. İslam tarihinin gerçek hüviyeti nedir? Türklerin İslam tarihinde rolü ne olmuştur? Afet İnan, Enver Diya Karal, Atatürk'ün tarih tezi. Atatürk hakkında konferanslar, Ankara 1946, sayfa 59. Atatürk Türk tarih tezini 1930 yılında şöyle ortaya koymuştur. Türk ırkının kültür yurdu Orta Asya'dır. İlk çağlardan beri yüksek bir ziraat hayatına sahip olan, madeni kullanan bu topluluk sonradan Orta Asya'dan doğuya, güneye, batıya, Hazar Denizi'nin kuzey ve güneyine yayıldı. Bu yayılma neticesinde Türk dili ve kültürü de yayıldı. Gittiği yerlerde yabancı dillere veya kültürlere tesir ettiği gibi onlardan tesirler de aldı. Afet İnan, Atatürk'ün tarih tezi. Belleten 3, 10, 1939, sayfa 245-246. Türk tarih tezine göre uygarlıkların temeli Orta Asya'daki ana yurtlarından dünyaya yayılmak zorunda kalan eski ve modern Türkler tarafından atılmıştır. Türkler gittikleri her yere ulusal kültürlerini de götürmüşler ve böylece yüksek Türk kültürünün etkisi altında kalan kültürler de gelişip yükselmiştir. Meydan AGE sayfa 188. Türk tarih tezinin hareket noktası Orta Asya'dır. Atatürk 1930 yılı Ağustos'unda Yalova'da Afet İnan'ın sorduğu tarihle ilgili bir soruya verdiği yanıtta, Türklerin uygarlığa katkılarını tüm açıklığıyla ortaya koyduktan sonra sözlerini Türklerin ana yurdu Orta Asya'dır cümlesiyle bitirmiştir. Ergün Sarı, Atatürk'te Konuşmalar, İstanbul 1981, sayfa 184. Milattan önce 15 bin, 7 binler arasında Orta Asya'da meydana gelen bir doğal afet sonucunda Orada yüksek bir uygarlık yaratmış olan Türkler, Orta Asya'dan dünyanın dört bir yanına yayılmışlardır. İleri Türklerin Orta Asya'dan göç etmelerinden sonra, Orta Asya'da göçebe bir yaşam baş göstermiştir. Türk tarih tezine göre, Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen ön Türkler, Hititler, Frigler, Lidyalılar, Urartular gibi eski Anadolu uygarlıklarını Mezopotamya'ya gidenler Sümerler, Asurlular, Akatlar, Gotiler gibi eski Mezopotamya uygarlıklarını Avrupa'ya gidenler Etruskları, Ege'ye gidenler İyonları ve Yunan öncesi halkları, Trakya'ya gidenler Truvalıları meydana getirmiştir. Meydan AGE sayfa 188. Özetlemek gerekirse Atatürk'ün geliştirip bütün boyutlarıyla araştırılması için yerli ve yabancı tarihçilerin maharetli ellerine bıraktığı Türk tarih tezinin temel iddiaları şunlardır. 1. İlk Türklerin Orta Asya'da yaşadıkları ve dünya uygarlığına öncülük edecek kadar eski, köklü ve ileri bir kültüre sahip oldukları. 2. Orta Asya'daki Türklerin M.Ö. 15.000-7.000 arasında iklimde meydana gelen bozulma sonucunda Orta Asya'dan dünyanın dört bir yanına uygarlıkları ile birlikte göç ettikleri. 3. Anadolu'nun ilk önemli uygarlığı Hititlerin ve Mezopotamya ilk büyük uygarlığı Sümerlerin Türk kökenli olduğu. 4. Ege ve Yunan uygarlıklarının temelinde Türk kültürüne ait izlerin olduğu. 5. Antik Mısır uygarlığını kuranların ve Roma'nın kurucularından Etrüsklerin Türk kökenli olabileceği. 6. Orta Asya'dan Bering Boğazı yoluyla bazı Türk boylarının Amerika'ya geçtikleri ve bu nedenle İnka, Aztek ve Maya Kızılderililerinin Türk kökenli olabileceği. AGE sayfa 192-193. Atatürk ayrıca Türklerin Orta Asya'ya ne zaman ve nereden geldiği sorusuna da yanıt aramış. Bu doğrultuda ömrünün sonlarında Kayıp Kıta Muh Kuramı ile de ilgilenmiştir. Atatürk'ün Kayıp Kıta Muh Kuramı hakkındaki araştırmaları için bakınız Sinan Meydan, Atatürk ve Kayıp Kıta Muh. Cilt 1, 14. basım, İnkılap Kitabevi, İstanbul 2012. Sinan Meydan, Köken Atatürk ve Kayıp Kıta Muh. Cilt 2, 4. basım, İnkılap Kitabevi, İstanbul 2012. Atatürk bu iddiaları içeren Türk tarih tezini ileri sürerken, milletimizi ve dünyayı eski ve hatalı bir tarih anlayışından yeni ve doğru bir tarih anlayışına getirmenin kolay olmadığını biliyordu. İnan Karal AGM sayfa 60. Atatürk Türk tarih tezinin araştırılması için sistemli, planlı, programlı bir çalışma takvimi belirlemiştir. Bu doğrultuda kurumlaşmaya gidilmesini, basının ve aydınların bu işe sahip çıkarak halkın bilinçlendirilmesini, dahası bu işin devlet meselesi olarak ele alınmasını emretmiştir. Çok daha önemlisi, kendisi de devlet başkanı olarak 1930-1938 arasında zamanının çok önemli bir bölümünü dil çalışmalarıyla birlikte bu işe ayırmıştır. Önce yerli ve yabancı en son tarih kitaplarını içinde barındıran büyük bir kitaplık kurdurmuştur. Sonra yerli ve yabancı tarihçileri, aydınları, gazetecileri, tarihe meraklı herkesi bu kitaplıktan yararlanarak tarih araştırmaları yapmaya davet etmiştir. Bunun yanında bazı profesörlere, öğretmenlere, bakanlara ve milletvekillerine tarih konuları üzerinde görevler vermiş, bu konularda araştırmalar yapıp hazırlayacakları bildirileri, raporları, tezleri kendisine sunmalarını istemiştir. Her şeyden önce uzmanlardan bir heyetin Türk tarih tezinin temel iddialarını içeren bir kitap hazırlamasını istemiştir. Bu doğrultuda 1930 yılında Türk Tarihinin Ana Hatları adlı kitap hazırlanmıştır ancak Atatürk bu kitabı fazla beğenmemiştir. Tarihi Osmani Encümeni 1927 yılında Türk Tarih Encümeni Talimatnamesi adıyla bir program yayınlamıştır. Bu programa göre İstanbul Darülfünun'undan Türk tarihini tarih öncesi kökleriyle araştırıp ortaya konması istenmiştir. Türk Tarih Encümeni Talimatnamesi İstanbul Devlet Matbaası 1927 Oral AGE sayfa 39-40. Ancak 1927-1930 arasında bu program doğrultusunda dişe dokunur bir adım atılmayınca Atatürk 1930 yılında Türk Ocağı Türk Tarih Teknik Heyeti'ni kurdurmuştur. Aralarında Afet İnan, Yusuf Akçure ve Semih Fuat gibi isimlerin yer aldığı 16 kişiden oluşan bu tarih heyeti ilk toplantısını 4 Haziran 1930'da Türk Ocağı Merkez Binası'nda Hamdullah Supi Tanrıever Başkanlığı'nda yapmıştır. 1931 Nisan'ında Türk Ocakları kapatılınca Türk Tarihi Tetkik Heyeti de tüzel kişiliğini kaybetmiştir. Meydan AGE sayfa 242-243, Oral AGE sayfa 41. Bunun üzerine Atatürk devrimci bir yaklaşımla 15 Nisan 1931'de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'ni kurmuştur. Bu sırada Türk tarihi konulu çok büyük bir anket hazırlanmasını emretmiştir. Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'ne Atatürk bizzat başkanlık etmiştir. Cemiyete gezici bir nitelik kazandırmıştır. Çankaya'da, Yalova'da, Dolmabahçe'de, vapurda, trende, okulda, Atatürk'ün bulunduğu neredeyse her yerde tarih toplantıları yapılmıştır. Afet İnan, toplantı saatlerinin yalnızca başlangıcının belli olduğunu, bazen 24 saat aralıksız çalışıldığını belirtmiştir. Atatürk'ün başkanlık ettiği Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin çalışmaları genelde tartışmalı geçmiştir. Atatürk bu tartışmalarda bilimsel gerçeklerin ve çoğunluğun görüşünün dikkate alınmasından yana olmuştur. İnan Karal AGM sayfa 60. Atatürk kendi tarih tezinin bilimsel ve objektif ölçüler doğrultusunda incelenmesini, eleştirilmesini veya kabul edilmesini istemiştir. Asla bilim dışı yollara sapılmasını, Batı merkezli tarihin yaptığı gibi kurgusal bir tarih yazılmasını, tarihi gerçeklerin çarpıtılmasını istememiştir. Bu nedenle 1931 yılında Tarih Kurulu üyelerine gönderdiği ünlü mektupta, tarih yazanların tarih yapanlara sadık kalmaları gerektiğini belirtmiş, her fırsatta tarihçilere direktifler vermiştir. Örneğin bir keresinde, tarih hayal mahsulü olamaz. Tarih yazarken gerçek olayları bulmaya çalışmalıyız. Eğer bunları bulamazsak, bilinmezliği ve bu noktadan cehaletimizi itiraf etmekten çekinmeyelim. AGM sayfa 63. Diyerek belgeye, gerçek bilgiye dayanmadan tarih yazmamak gerektiğini belirtmiştir. Başka bir direktifinde de, her şeyden önce kendinizin dikkatle ve özenle seçeceğiniz belgelere dayanınız. Bu belgeler üzerinde yapacağınız incelemede her şeyden ve herkesten önce kendi inisiyatifinizi ve milli süzgeçlerinizi kullanınız. AGM sayfa 63 demiştir. Türk Ocağı ve Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti, Atatürk'ün başkanlığında yürüttüğü çalışmalar sonunda ilk iş olarak 606 sayfalık Türk Tarihinin Ana Hatları adlı kitabı hazırlayıp yayımlamıştır. Bu kitap 100 adet basılarak tartışılması, eleştirilmesi için uzmanlara dağıtılmıştır. Atatürk de bu kitabı inceleyerek bazı bölümlerini düzeltmiş, bazı bölümlerini ise yeniden yazmıştır. Türk Tarihinin Ana Hatları'nın yazılış amacı, bu kitap niçin yazıldı adlı giriş bölümünde şöyle ifade edilmiştir. Bu kitap, belirli bir amaç güdülerek yazılmıştır. Şimdiye kadar memleketimizde neşrolunan tarih kitaplarının çoğunda ve onlara mehaz olarak Fransızca tarih kitaplarında Türklerin dünya üzerindeki rolleri şuurlu ya da şuursuz olarak küçültülmüştür. Türklerin ecdat hakkında böyle yanlış malumat alması, Türklüğün kendini tanımasında, benliğini inkişaf ettirmesinde zararlı olmuştur. Bu kitapta gözetilen esas amaç, bugün bütün dünyada tabii mevkiini istirdad eden, ele geçiren ve bu şuurla yaşayan milletimiz için zararlı olan bu hataların düzeltilmesine çalışılmaktır. Aynı zamanda bu, son büyük hadiselerle ruhunda benlik ve birlik duygusu uyanan Türk milleti için milli bir tarih yazmak ihtiyacı önünde atılmış ilk adımdır. Bununla milletimizin yaratıcı kabiliyetinin derinliklerine giden yolu açmak, Türk deha ve siciyesinin esrarını meydana çıkarmak, Türk'ün hususiyet ve kuvvetini kendine göstermek ve milli inkişafımızın derin ırki köklere bağlı olduğunu anlatmak istiyoruz. Bu tecrübe ile muhtaç olduğumuz o büyük milli tarihi yazdığımızı iddia etmiyoruz. Yalnız bu hususta çalışacaklara umumi bir istikamet ve hedef gösteriyoruz. Türk Tarihinin Ana Hatları 3. Basım İstanbul 1999 sayfa 25. Türk Tarihinin Ana Hatları adlı kitaba yönelik eleştirilerin değerlendirilmesi sonunda, 1931 yılında sonunda Leon Cahun'un konferansının yer aldığı 87 sayfalık Türk Tarihinin Ana Hatları Metal Kısmı adlı kitapçık hazırlanıp 30 bin adet basılarak piyasaya sürülmüştür. Türk Tarihinin Ana Hatları Metal Kısmı İstanbul Devlet Matbaası İstanbul 1931 künye sayfası. Türk Tarihinin Ana Hatları ve Türk Tarihinin Ana Hatları Metal Kısmı adlı kitaplarla Türk tarih tezi bilim insanlarının ve halkın dikkatine sunulmuştur. Türk Tarihinin Ana Hatları Metal Kısmı dışında halka ulaştırılan ve kolay okunan 66 broşür daha hazırlanmıştır. Bunlar Türklerde sanayi, Türklerde tiyatro, boyacılıkta Türkler, Türklerde beden eğitimi, Türklerde maliye, Türklerin pedagojiye, eğitime hizmetleri, deri sanayiinde Türkler gibi birçok kültür uygarlık konusunu ele alan broşürlerdir. Doğan Avcıoğlu, Türklerin Tarihi, Cilt 1, İstanbul 1995, sayfa 25. Bu broşürlerle Türk tarihinin unutulan uygarlık sayfaları gözler önüne serilmiştir. Daha sonra yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş okullarında, tarih derslerinde okutulacak kitaplarında Türk tarih tezi doğrultusunda hazırlanmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti tarafından 1931 yılında Tarih 1, Tarih 2, Tarih 3, Tarih 4 adlı kitaplar hazırlanmıştır. Tarih 1, Tarihten Evvelki Zamanlar ve Eski Zamanlar. Marif Vekaleti, Devlet Matbaası, İstanbul 1931. Tarih 2, Orta Zamanlar, Marif Vekaleti, Devlet Matbaası, İstanbul 1931. Tarih 3, Yeni ve Yakın Zamanlarda Osmanlı Türk Tarihi, Marif Vekaleti, Devlet Matbaası, İstanbul 1931. Tarih 4, Türkiye Cumhuriyeti, Marif Vekaleti, Devlet Matbaası, İstanbul 1931. Bu kitaplardan her biri 350-400 sayfa kalınlığındadır. Kitaplarda metin dışında ayrıca renkli tablolar, çok sayıda harita ve 100-130 sayfa tutarında resim yer almıştır. Kitapların her biri 30 bin adet basılmıştır. Kitaplar zaman içinde bazı değişikliklerle yeniden basılmıştır. Meydan AG'ye sayfa 232. Kitapların ön sözlerinde bu kitapların yazılış amacının Türklerin tarihini kan ve ateş maceralarına ibaret zannedenlere gerçekleri göstermek, Türklerin uygarlığa hiçbir katkıları bulunmadığını dillerine dolayan batılı tarihçilere yanıt vermek, Müslüman Türk tarihçilerinin ümmetçilik siyasetinin zarar görmemesi için ve dinsel kaygılarla uzun yıllar boyunca unutup unutturdukları İslam öncesi Türk tarihini gün ışığına çıkarmak için kaleme alındığı şöyle ifade edilmiştir. Son yüzyıllara gelinceye kadar Türk tarihi memleketimizde en az tetkik edilmiş mevzulardan idi. Bin yıldan fazla süren İslamlı Hristiyanlık davalarının doğurduğu husumet duygusu ile mutaassıp müverrihler bu davalarda asırlarca İslamlığın öncülüğünü yapan Türklerin tarihini kan ve ateş maceralarına ibaret göstermeye çalıştılar. Türk ve İslam müverrihler de Türklüğü ve Türk medeniyetinin İslamlık ve İslam medeniyetiyle kaynaştırdılar. İslamlıktan önceki binlerce yıla ait devreleri unutturmayı, ümmetçilik siyasetinin icabı ve din gayreti vecibesi bildiler. Daha yakın zamanlarda Osmanlı İmparatorluğu'na dahi bütün unsurlardan tek bir milliyet yaratmak hayalini güden Osmanlılık cereyanı da, Türk adının anılmaması, milli tarihin yalnız ihmal değil, hatta yazılmış olduğu sayfalardan kazınıp silinmesi yolunda üçüncü bir amil halinde diğerlerine eklendi. Tarih 1, 4. basım, İstanbul 2000, ön sözden. Bu 4 cilt tarih kitabından Tarih 2, Orta Zamanlar adlı kitabın bazı bölümlerini bizzat Atatürk yazmıştır. 4 kalın cilt olarak hazırlanan bu tarih kitapları genel olarak liseler için hazırlanmıştır. Fakat sonraları Marif Vekaleti bu kitapları esas alarak ilkokullar ve ortaokullar için de tarih kitapları hazırlatmıştır. Hem Türk tarihinin ana hatları hem de Tarih 1, 2, 3, 4 adlı kitaplarda daha çok Türklerin dünden bugüne uygarlığa yaptıkları katkılar ve antik uygarlıkların Türk kökleri üzerinde durulmuş, Türk tarihi, tarih öncesi dönemlerden Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar kesintisiz olarak bir bütün olarak anlatılmıştır. Savaşlardan, anlaşmalardan çok Türk kültüründen, Türklerin uygarlığa katkılarından söz edilmiştir. Atatürk Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'ni 1932'de Türk Tarih Kurumu'na dönüştürmüştür. Daha sonra aralarında Nazi Almanyası'ndan, Hitler baskısından kaçıp gelen Yahudi kökenli profesörlerin de olduğu bilim insanlarını da bu kurum bünyesinde toplamıştır. Türk Tarih Kurumu'nun rahat çalışabilmesi için de devleti, aydınları ve halkı seferber etmiştir. Bu amaçla bir program hazırlamıştır. Metin Aydoğan, Atatürk ve Türk Devrimi, Ülkeye Adanmış Bir Yaşam 2, 10. basım, İzmir 2008, sayfa 232. Bu programın ana hatları şöyledir. 1. Tarihi belgeler bulunarak koruma altına alınacak. 2. Açıkta bulunan kültür eserleri devlet tarafından korunacak. 3. Halkın tarihi eserlere sahip çıkması için çeşitli kurumlar tarafından popüler yayınlar ve propagandalar yapılacak. 4. Ülke içinde ve dışında müze ve kütüphanelerde bulunan eserlerin kopyaları yaptırılacak. 5. Belirli şehirlerde belirli çağ ve kültürlere ait müzeler açılacak. 6. Yabancı bilim adamları ve kurumlarla işbirliği yapılacak. 7. Arkeolojik ve antropolojik araştırmalar ve kazılar yapmak için ülke içinde ve dışındaki önemli buluntu yerlerine uzmanlar gönderilecek. 8. İmkanlara göre kazılara başlanacak. 9. Bütün bunların yapılabilmesi için hükümet otoriteleri yardımcı olacak. Ulu İdemir, Yılların İçinden, Ankara 1976, sayfa 211-212. Atatürk Türk Tarihi tezini hayata geçirirken, 1933'te kurulan İstanbul Üniversitesi'nde Tarih ve Arkeoloji, 1936'da kurulan Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde ise Sümeroloji ve Hititoloji bölümlerinin kurulmasını sağlamıştır. Üstelik bu bölümlerde Landsberger, Güterbock, Von der Osten gibi dünyaca ünlü Sümerologları, Hititologları ve arkeologları görevlendirmiştir. Ankara'da da Hitit Müzesi kurdurmuştur. 24. ayrımın sonu, sayfa 331.